Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, bugün karaların bağlandığı bir gün. Siyah bir gün, kara bir gün. Türkiye o acıyı yaşıyor ve hala onu konuşuyor. Özgecan, kısaca o canımızdan vurulmamıza yol açan olayda kurban verdiğimiz 20 yaşında üniversite öğrencisi, dünya güzeli Özgecan. Efendim, fotoğrafındaki o çok derinlikli bakışından mıdır? Sade bir yolcu olarak bindiği minibüste böylesine bir sonla karşılaştığı için midir? Belki pek çok nedeni var, artık burasına geldi Türkiye'nin kadınlara, gençlere, kızlara dönük bu tür şiddet gösterileri. Bir patlama yaşanıyor. Pek çok ucu var, köşesi var, minderi var işin. Yani denilen şu: buna nasıl kıydınız, siz insan mısınız? Bir tarafta bu var. İkinci tarafta, bunlara ceza verseniz ne olur? Bunlar nasıl böyle yetişiyor? Hangi iklimde bu hale geliyorlar? Cezalar zaten caydırıcı değil. Neden idam cezası kalktı diyenler var. Hatta Avrupa Birliği, Türkiye'nin ilerideki hedefi ve belki de insan onuruna, adalete en yakın nokta. Oradan sorumlu bir bakanımız bile benim kızıma olsa çeker vururdum dedi. Ama onun babası, Özgecan'ın babası hiç öyle söylemedi. Öyle bir ders verdi ki baba, Mehmet Aslan, benim kızıma bunu yapana zulüm göstermesinler, adalet cezasını versin dedi. Bir de ekledi, onların ailesine de sabır diliyorum, çok kötü. Efendim, dünyanın belki de pek çok yerinde bu tür hikayeler yaşanıyor ama inanın bugün Türkiye'de belki bu konunun ötesinde bir konu yok. Siyasetin gündeminde o var. Bakanlar Kurulu onu konuşuyor. Cumhurbaşkanı böyle bir 14 Şubat etkinliğinde dansı Özgecan'ın da anması olarak değerlendiren milletvekili Aylin Nazlı Akaya kızıyor. Barış ve birleştirici bir dil aslında Özgecan'ın babasının dili. Ama o dile uzak duruyoruz. Burada bile kavgalar, gürültüler gidiyor. Biz bakacağız, anlamaya çalışacağız. Tarsus'a bağlanacağız, yakınlarına soracağız, çevresine soracağız. Oradaki ruh halini öğrenmeye çalışacağız. Yüz binler, binler hakikaten bu meseleyi takip ediyor. Biz de etraflıca sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Birlikte olacağız bu konuda. Siyasetin gündemine hızlıca bakarsak, iç güvenlik yasası paketi yarın gelecek. Bugünden ortalık karışık. Barolar, İstanbul, İzmir, Ankara barolarının başkanları, avukatlar bugün Ankara'da yürüdüler. Geçit yok diyorlar. Muhalefet milletvekilleri de mikrofonu aldılar ve onlar da meclis kürsüsünden hayır, yarın kilitleriz, bunu çıkartmayız, polis devleti olmasına izin vermeyiz Türkiye'nin diyor. Yarın da gerilimli bir gün bekliyor Türkiye'yi. Başbakan bugün Pakistan'a uğurlanacak ama Bakanlar Kurulu'nda Özgecan'la ilgili, iç güvenlik paketiyle ilgili yeni kararlar alınabilir mi? Cezanın artması, seçimlere 111 gün kala, acaba bu tür cezalarla ilgili seçmeli de etkileyecek bir karar çıkar mı? Yayın içinde sizlere aktaracağız. Bir de iki gazetenin manşetinden söz etmeden geçemeyeceğiz. Star ve Akşam tam sayfa yaptılar. Ne diyorlar? İşte Fuat Avni. Emre Uslu, Taraf Gazetesi'nin yazarıydı. Polis kolejlerinde, akademisinde ders veriyordu. Kendisi de eski bir polis ve onun Amerika'da olduğunu biliyoruz 10 aydır. İşte Fuat Avni de her şeyi deşifre eden bir müstehar attı. Diyorlar ki biz yakaladık, sen direkt mesaj atarak polislere paralar veriyorsun, bunu alıyorsun. Dedi ki Emre Uslu, hayır, kesinlikle bu yalan. 140 karakterden oluşur tweet, burada 150 karakter var. Gözaltı duman için Aralık'ta yapıldı, siz onu 10 ay sonrasına yaptırıyorsunuz. Böylece yeniden beni hedef gösteriyorsunuz, bunlar doğru değil diyor. Bakacağız. Türkiye'de işsizlik oranı yine artıyor. 10.7, 3 milyon 96 bin kişi işsiz. Yani 50 bin kişilik bir artış var işsizler ordusunda. yine yüksek öğrenimliler, gençlerin 5'inden birisi işsiz. Büyüme rakamlarında bir küçülme var, enflasyonda toparlanma yok, döviz fiyatları artış içinde, faiz konusunda kavga gürültü var. Bir de memnuniyet anketinden en son TÜİK'in yapmıştık cuma günü, mutsuz olanların sayısı son 5 yılın en fazla noktasına gelmiş durumda. Yani seçimlere 111 gün kala işaretler muhalefet tarafından değerlendirilecek ölçülerde geliyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Başpınar merkez üssü 4.7 büyüklüğünde bir deprem var. Korkuttu çünkü Antalya depreme duyarlı bir nokta, fay hatlarına yakın bir nokta. Yerin 27 kilometre altında meydana gelmiş, bakacağız. Sosyal medya bölümünde Adil Bali olacak. Özge Can Aslan cinayeti, protestolar, o konuda bir sürü tartışma var. Biliyorsunuz siz kısa etek giyerseniz böyle olur diyen ne olduğunu söylemekte çekindiğim Nihat Doğan vakası var. Oradan ne ayrıntılar gelecek, Adil bize güzelce özetleyecek. Cengiz Erdil'in sesli dosyasında da kadın cinayetlerini önleme platformu var. Oradan yetkililer, ilgililer bakalım ne diyor.
Haber alma hakkına saygı duyduk.
Telefonla da olsa içimi döktüğüm için İstiklal'den ambulans herhalde yaradılar.
Mikrofonumuzu hep habere, ayrıntıya uzattık.
Doğu Anadolu bölgesindeki yaşayan insanların yüzleri yanıktır soğuk şiddetiyle, biliyor musunuz?
Biz Kuğulu Park'ta burada bir halk topluluğu oluşturduk, sahne kurduk. Gelenler kitaplarını getiriyorlar Gezi Parkı'ndaki gibi.
Gazeteciliğin 3 saygın ödülüyle yolumuza devam ediyoruz.
İyi ki varsınız.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla gece 24'te. Manşet.
Evet, Özgecan Aslan'ı konuşacağız. 20 yaşında gazetelerdeki fotoğrafına baktığınızda insan bir anda sarsılıyor. Hakikaten gözlerinin içine bakamıyor utançtan. Onun şu anda hayatta olmamasından sorumlu hissediyor insan kendisini ister istemez. Bu toprakların çocuklarından birisi, aynı toprakların çocuğu, bir kız çocuğu 20 yaşında minibüste yalnız başına kaldı diye böylesine bir sonla hayatını noktaladı. 20 yaşında babası da diyor ya, onu Rabbim o kadar güzel de yaratmıştı ki aldı onu, biz sabır edeceğiz diyor. Ve sağduyu dersi veriyor. Orası çok inanılır gibi değil. Hepimizin yüreği yanmış ama bir baba olarak onun o sağduyusu, o barış dilini kullanması, üstüne üstlük bir bakanın, ki Avrupa Birliği ile ilişkili bir bakanın, Volkan Bozkır'ın benim kızım olsa öldürürüm demekte beis görmediği bir gün, hayır o benim kızımı öldürene, o vahim hatayı yapana da zulmetmesinler, onların ailesine de Allah sabır versin diyecek kadar da olgun bir Anadolu insanı. Efendim, bugün çok laf edildi, insanlar sokaklarda yürüdü, bağırdılar, siyahlar giydiler. 3000 kişi Özgecan'ın evine doğru yürüdü, okulundan çıktılar. Okulunda ders yapılamadı, herkes onu konuşuyor, herkes acı içinde. Biz de özetini vereceğiz bunların, sonra da konuklarımız olacak. İsterseniz önce muhtara bağlanalım. Barış Mahallesi muhtarı Metin İlkyaz, kendisi bu kızımızın oturduğu bölgenin muhtarı olmalı herhalde. Metin Bey, merhaba, başınız sağ olsun.
Sağ olun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Büyük acı yaşıyoruz.
Evet, evet. Siz bu Barış Mahallesi'nde mi oturuyor Özgecan'ın ailesi?
Evet, Barış Mahallesi 4505 sokak No. 3 numarada oturuyorum.
Evet, siz tanır mısınız aileyi de, yakından tanıyor muydunuz muhtar bey?
Tanırım. Çok iyi tanırım.
Baba ne iş yapıyor? Çok kıymetli bir beyefendi. Yani hakikaten bu acının içinde bugün bir televizyonda konuşması vardı da. Ne iş yapar kendisi?
Baba reklamcı. Baba reklamcı.
Kendi reklamcı yeri var. Onu mu çalışıyor?
Evet. Bir arkadaşıyla reklamcılık yapıyor.
Yani o tabela yapılan, hani tabela.
Aynen.
Onları yapıyor bir arkadaşıyla. Peki kızımızı bilir miydiniz? Orası küçük yer. Tarsus'un ne mahallesi burası?
Tarsus uzunken Çağ Üniversitesi'nde okuyordu.
Evet, evet.
Tarsus Çağ Üniversitesi'nde okuyordu. Birinci sınıf.
Doğru.
Diskografi okuyordu.
Nasıl?
Psikolog okuyordu.
Evet, evet, psikoloji okuyordu.
Psikolog, birinci sınıf. Bu dönem başlamıştı, bu yıl başlamıştı.
Sen belki sizden geldi, evrak aldı değil mi? Oraya kayıt olurken falan gördünüz mü?
Tabii, illeki.
Evet.
Bizlerin evrağını falan vermiştik.
Anladım.
İyi bir kızımız, çok dürüst bir aileydi. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın.
Evet.
Bunu yapanları gerçekten kınıyoruz. Böyle bir şey. Allah hiçbir kaderi, kimseye böyle bir kader yazmasın.
Evet, evet. Çok önemli. Zaten bu cezaevine girenler de oranın insanı değil mi? O da aynı.
O Tarsus'tan.
Tarsus'tan.
Mersin'de Tarsus'tan, evet.
Sizinkisi Tarsus'tan. Mersin'de. Sizin Mersin.
Bizim Mersin. Mersin Merkez Akdeniz.
Merkez Akdeniz'e. Ha, Akdeniz ilçesinde bağlı.
Evet.
Onlar da Tarsus'a minibüsler yolcu götürüyor, getiriyor.
Tabii, tok otobüsüyle çalışıyorlar. Tok minibüslerinde çalışıyorlar.
Yani bu özel minibüsler değil mi?
Özel minibüsler, evet. Bir firmaya özel minibüsler.
Tamam, onları tanımıyorsunuz siz ama aileyi biliyorsunuz. Üç kardeşmiş zaten. Bir ablası da Çukurova Üniversitesi'nde okuyor. O da konservatuvardaymış. Ortaokulda evet, bir de kardeşi var.
Bir de erkek çocuk kardeşleri var.
Evet.
Annesi işte baba. Yani 5 kişilik bir aileydi. Allah kimseye böyle bir acı tattırmasın. Aile fertlerinin bir tanesi rahmetli oldu.
Ya.
Acımız çok büyük. 4 kişilik bir aile kaldı yani.
Bugün nasıl, çok ziyaretler oluyor mu?
Evet, bugün gerçekten çok ziyaretler oldu. Sivil toplum örgütlerinden gelenler oldu. Dün zaten Cumhurbaşkanımızın kızı
evet.
gelmişti.
Evet.
Belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütleri, başka okullarda öğrenciler, Çağ Üniversitesi'nin öğrencilerimiz geldi.
Evet, 3000 kişi yürümüşler oraya. Evet, duydum onu.
Evet, dün bugün yürüyüşün ardı ardası kesilmiyor. Sivil toplum örgütleri grup halinde 20-30 kişi olarak cenaze evine, taziye evine, aileye, başsağlığına gelmeye çalışıyorlar.
Anladım. Allah sabır versin diyelim.
Amin.
Özgecan'ın oturduğu mahallenin muhtarı Metin İlkyaz'la konuştuk. Size de başsağlığı diliyoruz. Sağ olun, iyi akşamlar.
Teşekkür ediyorum. Tüm Mersin'in başı sağ olsun. Sağ olun.
Evet, böyle hakikaten işte acıyı yakınında olduğu için daha yakından bilen insanlar bunlar. Muhtarı dinledik. Siyaseten ne oluyor? Şimdi insanlar ne istiyorlar, ne diyorlar? Burada çok önemli bir ayrıntının üzerinde duralım mı? Önce Volkan Bozkır'ı dinleyelim. Yani Avrupa Birliği hedefine Türkiye'yi ulaştırmakla sorumlu bakan, büyükelçiliği var, tecrübeli bir isim. Olayın ne kadar etkileyici olduğunu anlamamız için belki bir örnek. Yani diplomasi dilini iyi bilen bir isimin bunu yapıyor olmasında artık o olayın ağırlığını tartışmamız lazım. Herhalde o yüzden oluyor. Tutması lazımdı kendisini, bunu söylememesi lazımdı. Çünkü bunu eğer örnek olarak kabul ederse insanlar, cinayete kurban giden 1000-2000 kişinin yakınları da bunu yaparlar ve Türkiye yaşanmaz hale gelir. Bakın, Volkan Bozkır diyor ki, benim kızımın başına gelse çeker vururdum.
Şayet benim kızıma böyle bir olay başına gelseydi, ben elime silah alır, bunun cezasını kendim verirdim. Ve bunun cezasına da katlanırdı.
Ama baba, Özgecan'ın babası öyle demiyor. Bakın, o acıyı yaşayan insanın babası ne kadar hassas, ne kadar birleştirici bir dil kullanıyor o yüreğinin yanmasına rağmen.
Memleketimizin, hatta dünyanın aslında öncelikle barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Rabbim özel yaratmış, güzel yaratmış. Çok sevdi, yanına aldı. Bu memlekette artık ikilik olmasın. Bu vahim olayı yapan insanlara da zulmedilmesin. Adaletin karşısına çıkıp cezalarını çeksinler. Fakat Allah onların analarına, babalarına da yardımcı olsun. Sevmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Memlekette herkes bir şey söylüyor. Biz ne ocuyuz ne bucuyuz. Güzel gönüllere sahip olan bu milletten Allah razı olsun.
Evet, işte Özgecan'ın babası böyle Mehmet Aslan mesajlar verdi. Hakikaten olgunluğuyla, duruşuyla bambaşka bir portre çizdi. Efendim, gidelim Mersin Çağ Üniversitesi'ne. Hazırlık Bölümü Müdür Yardımcısı Sayın Betül Durukan attığımızda. İyi akşamlar, başınız sağ olsun diyelim Sayın Durukan.
İyi akşamlar Ütüle Bey. Çok teşekkürler hepinize.
Evet, Özge'yi yani herkes kendi evladı gibi, kardeşi gibi çok sevdi. Yani kaybıyla gelen bir ilişki oldu ama hakikaten insanların o samimiyetini görüyoruz her yerde. Bitmiyor bu protestolar. Sizin cephenizden bakınca yani Özgecan size geldi heyecanla, 20 yaşında hazırlık okuyor, sonunda da psikolog olmak istiyor. Ne kadarını tanıyorsunuz? Onun ölümünden sonra arkadaşlarının tepkileri nasıl cereyan ediyor? Bize biraz aktarırsanız.
Tabii ki. Öncelikle Özgecan'a benim öğrencim olması açısından da çok şanslıyım. Onu tanıdığım için bir ay boyunca derslerine girdim. Girmesem de hazırlık okulundaki bütün öğrencilerimi bizzat tanıyıp yakından ilgileniyorum. Özgecan, herkes bir şey söylüyor ama benim tabii ki daha fazla vakit ayırdığım için öğrencilerime çok daha farklı yönlerini görme şansım da oldu. Öncelikle gerçekten melek gibi bir insan. Arkadaşlarıyla inanılmaz güzel ilişkiler içerisinde olan bir insan. Çok iyi kalpli, çok sessiz ama dersi gerektiği kadar iyi gösteren ve okuduğu bölüme gerçekten çok saygı duyup çok seven bir öğrenciydi. Çok üzgünüz. Bugün özellikle zaten ailesiyle beraber olduğumuzda da bunu çok yoğun bir şekilde yaşadık. Allah kimseye hiç böyle bir acı vermesin. Özellikle arkadaşlarının da zaten psikolojileri tamamen değişti. Çok zorlanıyorlar okula geldiklerinde. Bugün özellikle çok zorlandılar. Hiçbir şekilde onları zorlamıyoruz. Ama tabii ki profesyonel yardımda da bulunuyoruz. Çok zor bir durum.
Çok zor.
Hepimiz için.
Mersin'den oraya bu tür vasıtalarla gelen öğrencilerin sayısı bir hayli fazla mı hocam? Ne kadar yani?
Hayır. Değil. Hayır. Hayır. Zaten herkes bir şey söylüyor ama Atilla Bey. Şimdi üniversitenin de sorumlu olduğu tabii ki öğrencilerimiz. Öğrencilerin güvenli bir şekilde eve ve okula ulaşmaları açısından saat 9 okula geliyorlar. Öğlen 1.30'da okuldan servis var. 4.30'da ve 5.30'da. Yeterince servisimiz var. Evet, aralarda çıkış yapmak isteyen öğrencilerimizin alternatifleri kullanmaları da söz konusu. Ama genele baktığımızda ne kadar doğru yanlış tartışılır. Herkes bir yerlere saldırıp bir suçlu arıyor. Ama TOK da genel anlamda suçlanabilir mi? Bu da tartışılır. 3 tane insan dışı diyeceğim artık, insan diyemiyorum. Bu vahşeti gerçekleştiren insanlar yüzünden onları da genel bir suçlama içerisinde bulunmak da yanlış olur diye düşünüyorum açıkçası. Öğrencilerimizin okul ve ev arası güvenli bir şekilde servisle ulaşımları sağlanıyor.
Kaç kilometre yani okula gelmek için Mersin'den mesela rahmetli Özgecan ne kadarlık bir yolculukla geliyordu?
1-1.5 saat.
1-1.5 az mı mesela?
Eğer şehir içindeyseniz 1 saat ama Mersin dışından yazlık alanlardan gelenler var. Onlar da 1.5 saati buluyordu ama Adana yarım saat diyelim. Bazen 20-25 dakika oturduğunuz yerin yakınına göre değişir.
Anladım. Son bir soru. Minibüsçülerle ilgili bir şikayet, bir tedirginlik sizinle paylaşılan bir durum var mıydı? Yani servisi kullanmayıp da bu araçlarla gelenlerin bir rahatsızlığı konusunda fikriniz var mı?
Hayır.
Yok.
Bana bizzat olarak hayır yapılmadı.
Anladım. Peki üniversite olarak galiba Özgecan'ın adı bir yere verilecek diye bir haberlerde bir şeyler gördüm onu da söylerseniz.
Çarşamba günü yapılacak açılışı bir laboratuvarımıza adı verilecek. Çarşamba günü sabah 8.30'dan itibaren de bir törenimiz olacak. Saat 9'dan itibaren de yeniceye bir yürüyüşümüz olacak. Etkinlikler bu şekilde devam edecek.
Devam edecek.
Evet.
Peki Özgecan'ı tekrar rahmetle anıyoruz. Sizlere de başsağlığı diliyoruz.
Teşekkür
Çağ Üniversitesi Hazırlık Bölümü Müdür Yardımcısı Betül Durukan. Sağ olun efendim.
Çok mersi. İyi akşamlar.
Evet, dedik ya işte hocası ayrı üzülür, evlat sahibi ayrı üzülür. İnsan olsa zaten yetiyor. İnsan üzülüyor bu meseleye. Göz göze geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ki Özgecan nasıl gitti. Yani o bıçak darbeleriyle arkada oturan ve size parasını ödeyip bir yere gitmeye çalışan bir üniversite öğrencisi, 20 yaşındaki bir genci nasıl aramızdan aldı, o nasıl bir duygu, inanılır gibi değil. Evet, Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Abdülaziz Birici'ye de soracağız. Olayla ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Abdülaziz Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, bu çok acı olay. Allah kimsenin başına vermesin diyor herkes. Amin. Biz de böyle diyoruz. Bu olayla ilgili tabii şimdi herkesin canı yanmış. Suçlu arıyorlar, ihmal arıyorlar. Biz de size soralım istedik. Burada bir minibüs var. Bir saat yolculuk yapacak. Kız evladı binmiş gidiyor. Orada da bunları yaşıyor. Daha önce minibüslerle ilgili böyle şikayetler olur mu? Size gelir miydi? Ne biliyorsunuz bu konuda?
Şimdi efendim iyi akşamlar, ben dinim size de. Şimdi biz bir sefer özellikle şiddetle kınıyoruz böyle bir olayı.
Evet.
Biz bu olayı tasvip etmiyoruz. Bir sefer bizim minibüsler, hatlı bir minibüs artı 10.550 sigortaya göre dondurulmuş plakalarımız var.
Hı hı.
Bizim burada şehrimize has UKM kararıyla güzergah dışına çıkma yasağı var.
Ha, mesela bu arkadaş çıkmış değil mi bu akşam?
Bu arada arkadaşımız kooperatiftir. Kendi yanında kurulmuş bir Tarsus ilçesinden, Adana ilçesinden, Adana'dan birleşerek kurulmuş bir kooperatiftir. Artı otobüstür. Şehirler arası çalışan TOK otobüsleridir. Üzerinde de hatta yazıyor. T-O-K yazıyor ya, Tarsus Otobüs Kooperatifi diye.
Tarsus Otobüs Kooperatifi. Yani küçük, evet, minibüs gibi değil. Büyük yani, böyle mi?
Hayır, bunlar büyük. Bunlar biz minibüsler 16'dan 16 koltuktan yukarıda iki bütün şeyler koltuğa bağlı arabalar otobüs sayılır. Biz ise minibüsler eskiden bildiğiniz gibi 14 artı 1'di. Şimdi 16 artı 1 oldu. Bizim şoförlerimiz hepsi şöyle sertifikalı artı eğitimli. Bu tür şeylerden zaten bugüne kadar ben 17 yıldır buranın başkanıyım.
Hı hı.
23 yıldır, 24 yıldır bu minibüsü yapıyorum. İlk kez ibretle karşılaştık. Böyle bir şeyi biz zaten tasvip etmiyoruz.
Tabii tasvip edecek bir tarafı yok zaten yani, de hani bir cezası yani, uyarısı daha önce, ama size bağlı da değilmiş bu Tarsus.
Yok, bize bağlı değil. Bir kısmı Adana trafikine bağlı, bir kısmı da Tarsus Mersin'e bağlı. Bunlar toplama adı bir kooperatif. Bu kooperatif 7 kişi zaten bildiğiniz gibi bir araya gelip bir kooperatif kurmuşlar. Yıllar önce TOK otobüsleri diye çalışıyorlar.
Hmm.
Bunların bağlı bulunduğu şoförler odaları olur. Bizlere değil. Biz şehir içi minibüslerin bağlı bulunmuş olduğu 5362 sayısı Esnaf Sanatkarlar Federasyonu'na bağlı bir kurumuz.
Anladım. Burası önemli. Sizde olsaydı sizin, ama çocuklar Mersin'e gelince üniversiteden bir yere gitmek için kullanıyorlar sizin minibüsleri, doğru mu? Şehir
bizim
içinde.
Minibüs, şehir içindeki tüm sokakların mahallelere gider.
Anladım.
Bize bağlı 10 kooperatif var. 850 tane bizim kayıtlı plakalı üyelerimiz var, araçlarımız var. Hı-hı. Bunlar her bölgede kendine has güzergahları doğrultusunda çalışır. Güzergahın dışına çıkıp çıkma şansı yoktur. Zaten bu son şeyden çıkan torba yasasında bizim araçlarımız dışarı çıkma şansı güzergah değişikliğinden 15 gün ek 2 diye bir şey var.
Ceza veriyorlar. Bağlıyorlar.
Ceza yiyor.
Bağlıyorlar. Tamam. Ama yani burada bunların yaptığı da zaten hem hattı değiştirmişler, hem başka, evet, yerden gidiyorlar, evet, hem, evet, de zaten o felaket olayı gerçekleştirmişler.
Doğru, doğru. Şey, güzergahını değiştirmişler. Olay zaten güzergah dışında olan bir şey.
Evet. Peki siz de böyle şikayetler geliyorsa zaten gereğini yaparız diyorsunuz.
Biz zaten, evet, biz de kendimize göre iş tüzük denen bir hazırlık yapıyoruz. Bu kuralın dışına çıkan her kim olursa olsun cezalandırıyoruz.
Anladım. Peki, evet, peki. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için Abdülaziz Biricik, Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı.
Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani bu otobüs firması bizim herhangi bir minibüs değil.
Anladım, anladım.
Seni de adresini de verebilirim size.
Tamam, sağ olun, sağ olun Abdülaziz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun, çok günler. Sağ olun.
Evet, böyle bakın, oradan da bir ayrıntıya sahip olduk, öğrenmiş olduk. Durum bundan ibaret. Ne diyelim? Şunu diyelim, babanın o sözlerini unutmayalım birincisi. İkincisi, cezalar tartışılıyor. Bakan bile kendini tutamıyor. Diyor ki ben olsam öldürürdüm. Bu çok tehlikeli. İdam yeniden isteniyor. Neden? İdam insan onuruyla bağdaşan bir ceza değil. Yani geri dönüşü yok. Bunu çok gördü bu ülke. Bu olaydan sonra yani bir tırnak içinde goygoyculuk yapıp hop idam geldi bak ne güzel oldu diyecek halimiz de yok. Hani kadınlar sokaklara çıktılar bağırıp herkese bir şeyler söylemek istiyorlar ya, orada söylenecek olan laflardan birisi de şu: oğlan erkek yetiştiren erkek evlat sahipleri kadına ne kadar özen göstereceklerini, karşı cinse ne kadar saygılı olacaklarını öğretse ebeveynler, bu büyük avantaj. Beren Saat'ten tutun bilim insanlarına kadar herkes onu söylüyor. Yani erkek yapar, eder, vurur, döver, o aslan, kaplan, öyle yetiştiriliyor çocuklar. Kız çocukları da aman sesini çıkarma, gel gizli konuş, bize anlat, ele güne karşı rezil olmayalım, kim ne der, laftır, şudur, budur. Saçma sapan sonuçlara doğru götürüyor bizi. Bu görünebilir. Yani cezayı arttırmakla bunların biteceğini sanmak mümkün değil. İran'da da idam cezası var. Her zaman orada da bu tür olaylar oluyor. Peki, bunu gelişmeler olursa tekrar dönmek üzere kapatalım.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Evet, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor. Saat 18'de de Başbakan Ahmet Davutoğlu Pakistan'a gidecek. Bunların arasında bu trafiğin içinde iç güvenliğinde özel bir yeri var. Çünkü yarın artık bu görüşmeler mecliste başlayacak. İki kez ertelenmişti. Kobani eylemleriyle ilgili biliyorsunuz 6-7 Ekim'de yaşanan olaylara tepki olarak hükümet bunu istiyor. Çözüm sürecinde masada problem yarattığı biliniyor. Hukukçular çok kızıyorlar buna. Polis devletine gidecek deniyor. HDP, MHP, CHP blok olarak karşı. Bugün de bu partilerden yarınki görüşmeleri tıkarız, meclisi tıkarız, biz buna geçit vermeyiz yollu eleştiriler ve açıklamalar geldi. Şimdi Ankara'da da çok sayıda hukukçu toplandı barolardan. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılıyor. Pek çok insan orada yürüdüler. Ankara Barosu, İstanbul Barosu Başkanı iç güvenlik paketi gelmesin, sık yönetim dönemi gelir diye. Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Kalabalıklar ve orada açıklamalar yaptılar. Bu doğru bir yasa düzenleme değil. Mücadeleye devam edecek, bunları durdurun diyorlar. İşte orada baro başkanları hem Metin Feyzioğlu hem de İstanbul Baro Başkanı'nın Ümit Kocasakal'ın açıklamaları.
Ben yaptım oldu zihniyeti, bu düdüklü tencereyi patlatacaktır değerli dostlarım. O yüzden dün direnme günüdür, direneceğiz ve başaracağız. Özgürlük daima kazanmıştır.
Bu anayasal düzeni, hukuk devletini, demokrasiyi askıya alan, yargı erkini yürütmeye devreden bir rejim değişikliği.
Dikkat, ayrıntı.
Evet, bugün bir ayrıntı vardı. Star akşam gazeteleri tam sayfa. İşte Fuat Avni diyordu. Ne Fuat Avni? Twitter'da bir isim, takma isim. Gerçekten kim yazıyor, kimler yazıyor bilinmez. Ama 17-25 Aralık sürecinde de öylesine haberleri önceden verdi ki burası basılacak, bu polisler alınacak, buraya gidilecek, şu olacak diye ne dediyse 3 aşağı 5 yukarı çıktı. İşte o tabii önlenemeyen bir hadise bu çağımızda iletişimin bu enstrümanlara sahipliğinde zorluk çekiyor. Oraya muktedir olamıyorsunuz. Öyle oldu. Aradılar, taradılar. Bir şey çıkmadı. İşte sonuçta İstanbul Emniyeti'nde bir operasyon yapıldı. Birkaç polis gözaltına alındı. Soruşturma açıldı. O arada işte Fuat Avni'nin direkt mesajlaşması yoluyla bazı polislerden bilgi aldı ve Amerika'da yaşayan eski polis şefi polis akademisinde hocalık yaptı. Tarafta yazarlık yapıyor. Onun bunu topladığı bu bilgileri ve oradan yayınladığı iddia ediliyor. Star ve akşam iktidara yakın onlara ulaştırılmış. Onlar da yazıyorlar. İşte kendini deşifre etti diyor. Mesela emniyetin şifresi USLU'da bir şifre var. Emniyetin şifresi işte neyse 123 bilmem ne 123 buraya girme abi diyor bir polis Emre USLU'ya. Sonra 50 bin lira 5 bin lira maaş alana 400 bin verdik daha ne istiyor diyor. Burası vahim yani bir bilgiyi alacaklar diyor ki ya biz ona şey yaptık verdik parayı daha mı istiyor diyor. 400 bin verdik ne istiyormuş diyor işte 70 daha istiyor diyor. Yani bir polis şefi bu kadar para isteme yazma çizme akıllı sır erecek gibi değil. Diyor ki sen operasyonları fişle en kral yere başkomiser yapalım seni diyor. CHP başa geçsin müdür yapacaklar alayınızı diye bir laf var tuhaf tuhaf. Hoca efendiyle görüştüm işte neyse Karaca ve Dumanlı'yı gözaltına alacağız abi diyor bir polis. Bunu yazmış sözde. Emre USLU diyor ki gazete işte bu yakalanacak artık bu yargılanacak. Emre USLU da hemen uzun bir açıklama yaptı. Dedi ki buralarda çelişkiler var, sıkıntılar var. Ben değilim. Son söylediğini ilk söyleyelim. O bensem diyor Allah belamı versin. Ama ben değilsem siz iftira atıyorsanız Allah sizin belanızı versin gibi. Veciz bir ifadeyle bitirmiş uzun metnini. Şimdi diyor ki. Ben diyor Hakan Fidan'ın başarısızlıklarını yazdım. Onun için bu siyasete girecek ya diyor. Şimdi siyasete girerken de ya Fuat Avni'yi bulamadan MİT'i bırakıp nasıl meclise girecek olamaz. Beni buldular. Sözüm ona yani buldular dediği şu diyor. Ben diyor kesinlikle değilim. Hani birisini bulmak istediler. Beni aldılar. Kurban seçtiler. Şimdi de böyle deşifre ettiklerini sanıyorlar. Dolayısıyla bu diyor geri tepecek ben buna inanmıyorum diyor. Tabii kendisi söylemiyor ama başkaları da hemen sitelerde değişik Twitter ortamında ya bu akşam ve Star'da hangi hatalar var diye çalışmışlar. Mesela bir tanesi diyor ki Ekrem Dumanlı Hidayet Karaca gözaltına alacak diye polis yazıyor biraz sonra gideceğiz diyor. 12 Şubat 2004 tarihi var diyor o metinde. Halbuki diyor 10 ay sonra 14 Aralık 2014'te gözaltına alındılar. Nasıl oluyor bu diyor. Yakaladık biz bunu diyor. Bu, biliyorsunuz Twitter'da 140 karakter sınırı var. Yani 140 vuruş dışında bir şey yazamazsınız. Kırmızı olur gitmez. Burada da bakmışlar bazı metinler 157, 165, 185 karakter. Diyorlar bunu nasıl göndereceğiz yani olmaz ki. Bilmiyorum aklım ermedi yani her tarafta bir dezenformasyon derler ya yani işte bilgi kirliliği içinde olunca kim kimle niye savaşıyor neden bunlar böyle oluyor yazan kim okuyan kim 400 bin lirayı alan kim böyle bir karmaşık bir yapı ama anladığımız şu seçimlere 111 gün var işler karışık dolayısıyla böyle bir faili meçhul bir Twitter hesabı olmasını istemiyordu yönetenler MİT'i yönetenler, iktidarı yönetenler hükümeti yönetenler dolayısıyla böyle bir soruşturmayı yürüttüler ve ortaya bu çıktı sonra da davası çıkacak, iddianamesi çıkacak bakacağız biz de gelişmeleri izleyeceğiz kısa bir soluklanalım.
Ekonomi.
Evet ekonomide göstergeler seçime doğru pek iyi gitmiyor. Yani rakamlar bunu söylüyor öyle anlıyoruz. En son biliyorsunuz Türkiye'de döviz kurları üzerinde bir sıkıntı yaşandı. Amerika'nın etkisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka ama içerideki gelişmelerin de etkisi olduğunu söylüyor uzmanları. Enflasyon veriler ortaya koymuyordu. Onun dışında tabii işsizlik rakamları her zaman önem arz ediyor. Çift haneli rakamlar olduğunda bir tedirginlik yaratıyor. Öteden beri böyledir. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ekim 2010'dan bu yana 4,5 yıldır en yüksek seviyesini gördü. Diyor ki TÜİK Kasım ayında yani geçen yıl 2014'ün Kasım'ında %10.7'ye çıktı işsizlik. Tarım dışı işsizlik ise %12.7. Dolayısıyla burada bir problemli alan var. 50 bin kişi artmış bir önceki döneme göre 3 milyon 96 bin kişi resmen işsiz. Yani bunlar iş arıyorum diyorlar, bulamayanlar. Bir de bir o kadar da iş aramaktan vazgeçtim. Umudum yok, ben aramıyorum. İşte evde bekliyorum, iş gücü piyasasına çıkmıyorum diyenler var. Peki kadınlarda erkeklerde nasıl işsizlik oranı? Erkeklerde 9.7, kadınlarda 13. Tarım dışı işsizlik oranı 12.7. 15-24 yaş grubu içeren genç işsizlik oranı %19.9-20. Yani 5 kişiden birisi bu yaş grubunda, 15-24 yaş grubunda işsiz. 15-64 yaş grubunda da %10.9. Yani gençler işsiz. Dolayısıyla orada gençlerin durumu daha dikkat çekici. Memnuniyet anketi de yapmıştı TÜİK. Demişti ki memnun musunuz? O da son 5 yılın en düşük noktasına gerilemişti. Cuma günü verdik onu. Dolarda 2,5 liralık seviye 2,45'in altına indi. Orada sevindiriyor. Çünkü hem Ukrayna'da sağlanan ateşkes hem de Amerika'da gelen o makroekonomik veriler iyimserliği arttırınca dolar TL düşüşe geçiyor. Bunu da sizlere aktarmış olalım.
Antalya ve Manavgat gündemi.
Evet, Antalya'da ne var? Antalya'da bugün minik bir sarsıntı var ama yine ürkütmeye yetti insanları. Korktu insanlar. Korkuteli'nde 4.7 büyüklüğünde saat 13.52'de oldu. Hissedildi. Tabii işin önemli tarafı o. Herkes bunu hissedince tepkileri de başka oluyor. Kısmi bir panik havası oluyor. Telefonlaşıyorlar. Böyle bir durum. Ama yerin 27 kilometre altında gerçekleştiği belirtiliyor. Can mal kaybı yok. Gelen bilgiler şimdilik böyle.
Sosyal medya gündemi.
Evet, sevgili Adil Bali ile beraberiz. İyi akşamlar Adil, hoş geldin.
Hoş bulduk Atilla, iyi akşamlar.
Evet, bugün tabii bu Özgecan meselesi can yakıyor ama herkes de görüşünü açıklıyor, fikrini açıklıyor. Çok hareketli dedik, Adil Bali bize bunu güzel özetler. Nasıl, yine o tansiyon yüksek herhalde değil mi Adil?
Tabii tabii, yani sosyal medya o depremlerde işte toplumsal olaylarda gösterdiği refleksi burada daha da şiddetlisi ve şiddetlisini gösterdi. Sosyal medya bu olayın gerçekten tam istimle üstüne gitti ve gazetelerde falan önce küçük haberler şeklinde gördük bunu şeyi, haberi, ama ondan sonra sosyal medyadaki bu şiddetin, bu şiddetin tehdit edilmesi ve açıkçası bir yerde de cezalandırılma istekleri merkez medyayı da etkiledi ve artık gazeteler 2-3 gündür bu olayı daha da geniş bir şekilde sayfalarında yer verdi ve referans olarak da sosyal medyada tepki dinmiyor. 72 saattir ayaktayız şeklinde olayı özetlediler. Gerçekten sosyal medya ilk başlarda belki derim yerindeyse intikam istedi, cezalandırılmalarını istedi ve en hiddetli bir şekilde cezalandırılmalarını istedi ve bütün bu olayların artık bardağı taşıran son damla olduğunu anlatan tweetlerle doluydu ve birçok Türkiye'nin her yerinde
sokağa çıkıyor değil mi herkes, yani öğrencilerden tut annelere babalara, yani herkesin dışarıda ya.
Evet, herkes dışarı çıktı. İşte sosyal medyanın buradaki özelliği çıkıyor ortaya. Sosyal medyada hemen bu olay tepkisini veriyor insanlar. Büyük bir şekilde yayılıyor, sokaklara çıkılıyor, işte kampanyalar başlatıyor, siyah giyilecek diyorlar, işte maçta şöyle yapılacak deniyorlar, müzikte şöyle olacak deniyor. Sosyal medyanın böyle bir toplumsal refleksi var, çok ani yapıyor ve bununla insanlar sokağa çıkıyor. Ama bir yanı da var tabii ki, kötü yanı, çok yayılıyor sosyal medyada, çok ayrıntılara giriliyor, çok değişik fikirler çıkıyor, çok değişik eleştiriler çıkıyor. Bu yelpazenin bu kadar geniş olması da sosyal medyada biraz açıkçası odaklanma olayını bence yayıyor. Ama birçok şey çıkıyor işte. Ben de şimdi o detaylardan bazılarını anlatacağım.
Evet.
Birincisi, öncelikle kadınlar bir kampanya başlattılar. Bu da çok önemliydi. Sen de anlat hashtag'i yaptılar. Bu yaklaşık şu an 5.5'a kadar baktım, 520 binden fazla sen de anlat tweet'i altında tweet atıldı. Türkiye'de bir numarada gidiyor. Dünyada da en çok konuşulan konulardan biri. Bilgi Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor İdil Elveriş, Özgecan Aslan'ın cinayetinin ortaya çıktığı günün ertesi yani 14 Şubat'ta Twitter hesabından sen de anlat hashtag ile kadın olduğum için kalıbıyla başlayan ve sırf kadın olma kaynaklı işte hayatta ne yaşadıklarını, ne tür tacizler gördüklerini, bu sorulukları anlatan bir hashtag açtı ve dedi ki yaşadıklarınızdan örnekleri buraya yazar mısınız dedi. Kadınlar buna hemen sahip çıktı. Bunun üzerine kadınlar işte feminizmde kadına karşı cinsel şiddetle baş etme yollarından biri olan inşa yöntemini kullanarak başlarından geçen taciz hikayeleri anlatmaya başladı. Buna ünlü oyuncu Beren Saat'in uğradığı tacizleri cesurca yazması da çok etkili oldu. Kendisi aynı zamanda böyle bir dizide tecavüze uğrayan bir karakteri canlandırmıştı. Fatma Gül'ün Suçu Ne de. Ve Beren Saat'in işte küçüklüğünden beri yaşadığı tacizler, işte kısa etekli erkeklerin ona baktığından örnekler vererek daha da ileri gelerek daha uğradığı tacizleri anlatması. Böyle bir olay başladı. Etiket dünyada en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yükseldi. Yaklaşık 520 bin tweet paylaşıldı. İşte kadınlar eşlerine, babalarına bile anlatmadıkları hikayelerini buraya açıkça yazmaya başladılar. Taciz hikayelerini başlama yaşının 5 ile 6'ya kadar inmesi gibi bir durum da ortaya çıktı bunda. Bazıları sadece anlatamıyorum yazdı. O da enteresandı. Yani anlatamıyorum deyip bıraktılar. Başlarından geçenlerin ne kadar korkunç olduğunu sinyalini verdiler. Bazı yani bu kadar anlatılamayan tecavüz hikayesinin olduğunu belirttiler. Bir arada burada tabii ki bazı tweetler oldu. Onlardan biri de bu Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan'ın bu sen de anlat tagini araştırmasını yapıp diyor ki yazılanın neredeyse yarısı otobüste geçiyor diyor. Bu pembe otobüs seçeneğini diyor. Salt ideolojik gerekçeli itiraz ne kadar doğru deyip öyle bir otobüste çok taciz olduğu için pembe otobüs fikrini ortaya attı. Bu da tabii sadece otobüste taciz edildiği algısını yaratıyor ama otobüsten indikten sonra da ne yapacağız diye sordular. Bir yeni çıktı bir başka Yeni Şafak yazarı, bu da televizyonlarda şu an çok ünlü oldu, Sevda Türkü Sevde. Bu da tacizi doktora değil de sosyal medyada yazan kadınlara bir kendinize gelin dedi. Dizilerdeki gibi kahraman mı olacaksınız dedi. Ne sanıyorsunuz kendinizi falan diye. Bu da tabii çok tepki çekti. Bu hashtag hala devam ediyor. Herkes buna yazılarını gönderiyor. Onun dışında tabii ki yine bu olayla ilgili Nazlı Kaya, CHP'li Nazlı Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgecan Aslan cinayetini dans ederek protesto ettiği için bugün televizyonlarda dinledik onu.
Erdoğan'ın bir sesi var o konuda. Ben yayında vermedim Adil. İstersen onu bir dinleyelim. Nasıl kızıyor Nazlı Hanım'a?
Geçtiğimiz günlerde hünharca katledilen Özge Canımızın ölümünü dans ederek güya protesto ediyorlar. Bu ne biçim iştir ya? Ya önce sen biliyorsan bir Fatiha oku. Bilmiyorsan bir rahmet dile. Ailesine bir baş sağlığı dile. Dans ediyor. Bunun bizim kültürümüzdeki yeri nedir? Adeta sanki o ölümden zevk alıyor. Bu anlama gelir. Bu alçaklığın, bu canice, vahşice yapılan bu katlin failleri yakalandılar. İnşallah hak ettikleri cezayı da en ağır şekilde almaları için bizzat davanın takipçisi olacağım. Şu anda da zaten takip ediyorum. Kadını zayıf görerek, kadını korunmasız görerek, kadını aciz görerek ona şiddet uygulayan her kim olursa olsun alçaktır, zavallıdır.
Evet ama Nazlı Hanım sonra dedi ki hayır ben bu olay Özgecan'la ilgili değildi, değil mi Adil? Öyle bir cevabı var.
CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akka, Cumhurbaşkanı'nın bu eleştirisinden sonra etkinliğin Özgecan için değil, kadın katliamına dikkat çekmek için 14 Şubat'ta evrensel olarak yapıldığını belirtti. Kadınlar umurlarında bile değil dedi Tayyip Erdoğan ve AKP'lerin. Her zamanki bir acılardan siyasal fayda elde etmeye çalışmaktadırlar diye konuştu. Buna da tepki var. Koray Çalışkan şöyle bir tweet attı. Dans edeceğine Fatih okusaydın demişsin. Kadınlar ne yapacağını söyleyeceğine geldiğinden beri 10 kat artan kadın cinayetlerini engelledi dedi. Hayko Bağdat Erdoğan'ın ölümleri kıyaslayıp durmasından nefret geldi artık dedi. Fatih Portakal dans ederek prostitüte de edebilirsiniz dedi. Bunu da söylediler. İşte birçok insan buna tepki gösterdi. Böyle bir acıyı bile istismar için, halka ayrıştırmak için kullanmak nasıl olur dedi. Melih Gökçek'in de bayağı bir rakibidir Nazlı Hakkari'de çok
su,
şey o da.
Su kavgası vardı değil mi?
Aylin'le de şişti Aylin Cumhurbaşkanı bak sana ne diyor diye böyle kocaman harflerle bir tweet attı. O en çok memnun kalan insanlardan biri öyle. Buna çok tepki var tabii herkes yani 12 yıldır almadığı önlemlerin hesabını versin diye de eleştiriler var. Sosyal medya hiç susmadı, hiç devamlı konuştu. Tabii ki en dün akşamın da çok şeydi, yıldızıydı Nihat Doğan.
Ya.
Bu sanal ortamda tartışmaya girdiği bir oyuncu var Ahu Sungur'a yazdı. Orada tartışmanın bir noktasına siz de mini etiği giyip soyunup laik sisteminin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın dedi. Tepkilerin de odağına oturdu. Dün akşam da bütün spor programlarında Ahmet Çakar'la çok tartıştı. Orada ağlayarak özür diledi. Ve bütün sosyal medyada işte Facebook'un da Twitter'ın da şöyle bir fotoğraf görmeye başladık. Nihat Doğan'ın resmi üzerinde bir çarpı. Çarpı çarpı çarpı böyle. İşte bütün bir Nihat Doğan 22 Şubat'ta yine girecek olan TV8'de 2015 Survivor All-Star'da yarışacaktı. Gerçekten de orada da fenomen bir adamdı ama orada gelen tepkiler üzerine artık yarışmayacağını işte söylediler ama sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya onun yarışmadan at diye tepkiler oldu, öyle oldu. Sonra Galatasaray üyelikten çıkarttığını söyledi, niye Galatasaray üyeliğini bıraktığını söyledi, menajeri bırakmış dendi. Nihat Doğan kendisine bir linç kampanyası olduğu söyleniyor ama her yerde çıkarıldı ama en sonunda çıktı Beyaz Futbol programında. Türkiye'den özür diledi.
Değil mi? Geri adım attı yani. Önce yapmadım diyor, sonra da özür dilemek zorunda kaldı.
Yani. Evet, yani o şerefsiz ahlaksızları savunmak için yazdığım anlaşılmasa tüm Türkiye'den özür dilerim diyor. Yani sosyal medyada tabii bu şeylere de çok tepki var. Yani işte bunun nedeni mini etekli olması, işte kadın istemezse tecavüze uğramaz falan gibi şeyler. Bu işte yani mesela Nilgün Belgün sanatçı şöyle demiş: mini etekle uğraşan cahil insanlar siz hangi çağda yaşıyorsunuz diye soruyor. Mini eteği bırakın da kitap okuyarak, dünyaya bakarak mini beyninizi büyütün diyor mesela. Yani ona da çok kızıyorlar. Yani tecavüzün bir sebebini yaratan anlayışa da çok şey yapıyorlar. Buna da çok kızıyorlar. Yani Nihat Doğan tabii bunun bir şeyi oldu. Tepkisel olarak oraya döndü enerji. Nihat Doğan'a bir şekilde döndü. Herkes işte tabii niye ne olacağını demeyeceksin. Böyle bu ülke böyle bitirir adamı deyip Nihat Doğan'a da işte bak yaptığının altında kalmadın gibi tweetler var. Yani Nihat Doğan burada bu attığı tweet yüzünden sosyal medyada çok ağır eleştirildi. Çok şeyler yapıldı. Bir tane daha var. O da işte daha önce bahsettim. Yeni Şafak yazarı Sevda Türküsev. O da bir kendinize gelin. Diziler gibi kahraman mı olacak, kahraman mı olacaksınız sanıyorsunuz demişti. Ona da herkes işte beterin beteri var. Her geçen gün bir dilinden rezili çıkıyor ortaya dediler. Yani buna ona da çok tepki var. Artık o tepkiler bayağı büyük bir şekilde yer alıyor. Bu olayların dışında da şöyle, tabii buna da bağlantılı olabilir. Şöyle bir şey var. Ataşehir Belediyesi ile ilgili. Ataşehir Belediyesi'nin bir zabıta aracının fotoğrafını çekiyorlar. Plakasını. Ve tweet atıyor. Diyor ki Ataşehir Belediyesi'ne bu plakayı emniyetten bilinçli çıkmış olma ihtimalleri çok diyor. Plakada şöyle 34 GAY94, işte GAY94 gibi okunuyor. Ataşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden buna bir cevap giriyor, bu fotoğraflı şeye. Öyleyse bile diyor bu yazan kişiye, öyleyse bile diyor bizim için hiçbir sorun teşkil etmediğini bilmeleri gerekir diyor. Velev ki eşcinseliz diyor. Ona öyle bir cevap gönderiyor. Ondan sonra da belediye başkanı Battal İlgezli bir tweet atıyor. Belediye olarak vatandaşlarımıza hiçbir ayrım yapmadan hizmet verir olmanın gururunu yaşıyoruz diyor. Bu fotoğrafa böyle bir tepki var. Bu ya sosyal medyada bayağı bir geniş şekilde yer almaya başladı. İşte dediğim gibi bir de bu arada şeyi de söylemek lazım. Bu arada tabii biz bunları konuşuyoruz ama Türkiye'de Google'da en çok aranan kelimeler var mesela.
Ne olmuş Adil, o değişiyor mu? Yani eskiye
tabii
ait.
Yani şu tecavüzle ilgili kelimeler çok Türkiye, yani bu 2004 yılından günümüze kadar geçen süresinde Türkiye'de tecavüz aramalarında kullanıcı arasında işte tecavüz porno, tecavüz izle, zorla, tecavüz falan şeklinde bunların acayip bir şekilde artmış Google'da, bu Google Trends verilerinde Türkiye'de tecavüzle ilgili yapılan aramaların büyük bir çoğunluğunun pornografik içerikli olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar da var. Bunları da göz ardı etmememiz lazım. Onun dışında tabii sosyal medyada birçok insan bu olaya gerçekten bir travma gibi, yani depremde yaşadığı o travmalar gibi yaklaştı. Birçok insan travma içinde oldu. Birçok insan üzüldü ama özellikle kız çocukları olanlar biraz daha fazla üzüldü. Evet. Biraz daha reaksiyonu yükselttiler. Onları da burada söylemek lazım. Sanıyorum bu olay hala dinmeyecek. Bu akşam da Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray maçında da Filip Melia da olayı öğrendiğini söyleyip hepimiz siyahlarla çıkacağız maça dedi. Ve bu akşam da Galatasaray'ın protestosu vardı. Dün de Beşiktaş, bir dakika Beşiktaş taraftarı sustu. Hiç takımı desteklemedi Gözde için. Daha sonra, bir dakikadan sonra desteklemişti. Bundan sonra da artık herhalde onların duruşmalarında da tekrar bu olaylar geniş bir şekilde katillerin duruşmasında gündeme gelecekler.
Doğru, doğru. Adil'cim çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Sağ olasın. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Evet, Adil çok güzel özetledi. Hakikaten Türkiye işte üçüncü gün bu konuyla uyanıyor. Bu konuyla meşgul. Ben de şöyle bir şey görmüştüm, önce fark etmedim de bugün internette dolaşırken bu konuyla ilgili tabii siyasiler konuştu, onları aktardık. Avrupa Birliği meselesinden sorumlu Volkan Bozkır'ın hani benim kızıma olsa vururum demesini de yadırgadık, yani kayıtlara geçtik, eleştirdik. İşte bir bakanın o noktaya gelmesi vahim ama... Size aktaracağım başka bir şey. Kendisini Türkiye biliyor, medyadan biliyor, suç örgütü lideri diye yargılanması, uzun yıllar hapiste yatması, kesinleşmiş mahkumiyetlerinin olması ilginçtir. Genç kuşak olarak diğer eskilerin ortadan kaybolmasından sonra adından çok sık söz ettirir Sedat Peker. Abisi de var, kardeşi de var, Atilla Peker, reis diye geçer adları, çeşitli konularda bilinen bir isim. Efendim, nereye getireceğiz lafı? Özgecan Aslan öldürülüyor, bir uzun metin yazıyor, kamuoyuna açıklıyor. Söylediği çok enteresan dersler var burada, onun için aktaracağım size. Diyor ki 94-95 senesinde çok önemli bir orgeneral Türkiye'de, diyor, o zaman silahlı kuvvetlerin içinde ikinci, üçüncü isim, ismini vermeyeceğim diyor. Bir konuda diyor bir mesaj ilettiler bana, efendim eski baş yaverinin kızı eşinden ayrılmış. Daha sonra eski eş gelip onu taciz etmiş. Buraları geçelim, işte malum bazı olayları yapmış ve fotoğraflarını çekmiş eski eşinin. Onu şantajda kullanacak. İşte paşa da demiş ki ya ben burada çok uğraştım, emniyet müdürünü, valiyi aradım ama ne çektiği resimleri buldurabiliyoruz ne bir şey. Bana bunu anlattınca diyor ben de çözmek istedim. Paşayla konuştum. Gittim kardeşime de söyledim. Bunu halledelim dedim. Hakikaten diyor gittiler, buldular. Onun diyorlar fotoğraflarını çekti bizimkiler. Ama kanlar içinde adam, o olayı işleyen adam, kanlar içinde fotoğrafları çekilmiş, bana getirdiler. Ben de paşaya yolladım. Paşa da dedi ki ya reis bey ben böyle demek istememiştim ama hakikaten siz yapmışsınız, bu uygulanması gereken de bu demiş o zamanki paşa. Oradan işte sonuçta diyor ki ben sonra psikoloji okudum ama hiç diyor ikna olmadım diyor. Şimdi Özgecan meselesinde de çok rahatsızım diyor, birkaç bağırtıyla çağırtıyla bu iş olmaz diyor, ben diyor adalet istiyorum, şimdi de istiyorum diyor, 20 yıl önceki o duygularım kabardı diyor. Bu kişilerin ölmelerini istiyorum. İşte yani Volkan Bozkır diplomasi diliyle konuşan adam da ben olsam keserim vururum derse, Sedat Peker o tür iddialarla yargılamış bir isim. O da diyor ki ben artık ölmelerini istiyorum. Ama baba, biliyorsunuz Özgecan'ın babası ne diyor? Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin bile adil yargılanmasını istiyorum. Cezalarına adalet versin. Bunlara zulüm yapılmasın diyor. Buradan hakikaten alınacak dersler var.
Hava durumu.
Evet efendim, havalarda geçen haftanın hatırlayacaksınız yine pazartesi salı böyle alarm vardı, uyarılar vardı, kar geliyor diye. Bu kez yine bir kar alarmı var. İstanbul'u da içine alıyor. Ankara, bakalım bizim sesimizin gittiği İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da durum nedir? Onları öğreneceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uzman Mehmet Özdemirci hattımızda. Mehmet Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim.
Evet, biz özellikle tabii Türkiye genelinde aktarabilirsiniz ama İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi merkezlerde önümüzdeki günlerde nasıl bir hava şartları var onu merak ediyoruz.
Tabii ki efendim. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bugün için ülkemizin kuzey ve doğusunda aralıklı yağışlar görülecek. İstanbul'da yağışlar yine kara karışık yağmur ve kar şeklinde. Ankara'da da gece saatlerine kadar yağmur ve kara karışık yağmur görülüyor. İzmir'de yağış, İzmir ve Antalya'da yağış beklentimiz yok bugün için. Bursa'da yine kara karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklentimiz var bugün için. Önümüzdeki günlere bakacak olursak, yarın için de yine ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. İstanbul'da yağışların sabah saat itibaren yine kar yağış şeklinde görülmesini bekliyoruz. Bu yağışlar akşam saatlerinden sonra ise biraz yoğunluk kazanacak, kar şeklinde olacak yağışlar. Ankara'daki yağışlar hafif şekilde gerçekleşecek yarın için. Yine Bursa'da kar yağışı beklentimiz var. İzmir ve Antalya'da ise yağış beklemiyoruz. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklarda da yarından itibaren düşüşler gerçekleşecek. İstanbul'da gecenin düşük 2 derece, yarın en yüksek 4 derece bekliyoruz. Yine Ankara'da -3'e 0, İzmir'de 4'e 8 derece sıcaklık beklentimiz var. Yine Antalya'da 7'ye 15 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü içinde yine benzer bir hava hakim. Ülkemizin yine büyük bir bölümünde yağışlar var. İstanbul'da yine yoğun kar yağışı görülecek, devam edecek. Ankara'da da yine kar yağışı bekliyoruz. Antalya çok bulutlu, İzmir çok bulutlu. Bursa'da da kar yağışlarının yer yer yoğun şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz. Perşembe günü içinde yine İstanbul ve Bursa'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Ankara'da kar yağışı, orta kuvvetli bir kar yağışı var. Antalya ve İzmir'de yağış beklentimiz yok. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yine Cuma günü de yağışların aralıklı olarak ve hafif olarak devam etmesini bekliyoruz. Özellikle İstanbul, Bursa, Ankara özelinde. Bu önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Marmara ve Ege'de ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden. Yani İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de ve Antalya'da rüzgarların yer yer kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz efendim.
Peki Mehmet Bey, bu soğuk hava gerçi o günkü tahminler belki hazır değil ama önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek gibi mi görünüyor? Yani cumartesi, pazar belli mi, onu yarın mı öğrenebileceğiz?
Şöyle efendim, bu önümüzdeki yarın itibaren sıcakların düşeceğini söylemiştik. Yarın zaten soğuk. Daha sonraki günlerde benzer hava hakim sıcaklık olarak 1 derece, 2 derece yine düşüşler var. Cuma günden sonra, cumartesi günü artış bekliyoruz. Çünkü yağışlar etki alanını azaltacak. Sadece Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda var. Batı bölgelerimizde güneşlenme gerçekleşecek. Biraz da havalarda ısınma bekliyoruz. 3 ila 4 derecelik ısınmalar gerçekleşecek efendim cumartesiden itibaren.
Anladım. Cumartesi yani normale dönüyoruz diyebiliyoruz.
Evet.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uzman Mehmet Özdemirci, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum.
Evet, bir iki notum daha var. Efendim, balyoz davasında bilirkişi raporu ulaştırıldı mahkemeye. Bu kez bilirkişi raporu gerçekten o 5 nolu CD'de eklemeler yapıldığını söylüyor. Dolayısıyla burada yargılamayı temelden değiştirecek, etkileyecek, hukuken gidişatı derinden etkileyecek yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Balyoz'la ilgili çok konuşulmuştu, çok iddia edilmişti ki burada fiktif bilgilerle sonradan imal edilmiş bazı CD'lerle suç üretiyorlar. O açıdan bu soruşturmayı hem Balyoz'un kendisini belki beraatle sonuçlandıracak bir seyir izleyecek, hem de bu tür CD'lerin yapılması nedeniyle bazı polis yetkililerine ve o yargılama sırasında bu meseleye gereken özeni göstermediği iddiasıyla yargı çevrelerinde savcılara, hakimlere belki bir soruşturma açılabilecek. O açıdan bunun çok etkileyici olacağını düşünüyoruz. Bir de bugün cenaze vardı, onu da aktaralım sizlere, zaten bilginiz dahilindedir. Mahir Kaynak profesör, efendim 70'li yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na haber iletiyor ve orada gizli faaliyet yürüten bazı akademisyenlere ilişkin faaliyetleri takip ediyor. O 9 Mart cuntası, ordu içindeki uzantıları vesaire gibi 60'lı yıllardan başlayarak bir faaliyet içinde, kendisi akademisyen ama Milli İstihbarat Teşkilatı ile de çalışıyor. Bugün işte onun cenazesi vardı. Ülke Arıboğan kızı bir dönem rektörlük yaptı biliyorsunuz, o da akademisyen, o var, taziyeleri kabul etti. Bir de eski çalıştığı kurumun başındaki isim olmadan müsteşar yazısıyla bir çelenk geldi. O da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bir çiçek olarak yerini aldı. Kurumun adı yok ama onun gizemine uygun bir çiçek gibiydi. Gazetelerde de yazılar yazdı, stratejik açıklamaları vardı. Asıl ilgi alanı iktisat olmasına rağmen Mahir Kaynak da tarihteki yerini aldı diyelim. Evet, bunun dışında soğukları da söyledik. Başka notumuz yok. Başbakan da gidecek Pakistan'a dedik. Onları da biliyoruz. Peki, kadın cinayetlerini çok konuşuyoruz. Ocak ayında 27 kadının katledildiğini biliyoruz. İşte Cengiz Erdil de o konuya eğiliyor sesli dosyasında. Cinayetleri önleme platformundan Gülsüm Kalla konuşacak. Onun dışında Balıkesir Burhaniye'de de bambaşka bir durum var. Devlet Baba boyuna televizyondan ilan veriyor, reklamlar dönüyor, kamu spotu ya, aman tarım arazilerini amacı dışında kullanmayın, geleceğimizi zehir etmeyin, büyük acı çekeriz diyor. İşte bu reklam spotları dönerken efendim sakin sessiz bir şekilde gidip Burhaniye'de, Balıkesir Burhaniye'de T tipi bir cezaevi yapılmış, yargıya gitmiş konu, yargı yapamazsınız demiş ama o arada atı alan Üsküdar'ı geçiyor ya, cezaevi neredeyse bitmiş, tarım arazisine tam ortasına yapılmış upuzun bir cezaevi. Bir de Cengiz Erdil ona eğilecek. Ben sözü Cengiz Erdil'e bırakıyorum, sesli dosyalarıyla karşınızda, iki önemli konuyla. İyi akşamlar diliyorum, yarın yine randevumuz 17.30'da. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli dosya.
Türkiye Özgecan Aslan'a ağlıyor. Vahşice katledildi, ancak bu kaçıncı? Kadınlara yönelik şiddet ülkemizde acı veriyor. Erkekliğin yüz karası bir durum bu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformundan Gülsüm Kal telefon hattında. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Pek çok kentte artık ilçelere varana kadar protestolar var, eylemler var. Evet. Önce bu tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz siz bir platform üyesi olarak?
Şimdi elbette çok acımız büyük. Özgecan'ın hani hayatını kaybetme şekli hepimizin yani yüreğini yakmaya devam ediyor. Haberini aldıktan beri bütün toplum ayakta. Toplumun böyle ayağa kalkmasını ise yani bu kadar acıya rağmen bir umut olarak değerlendiriyoruz. Özgecan'dan önce de her gün kadın kardeşlerimizin kaybediyor ve biz bu acıyı, bunu durdurmak için mücadele veriyorduk biliyorsunuz yıllardır.
Evet.
Gün gün hani hayatı sonlandırılan kadın kardeşlerimizin hani bu soruna, Türkiye'nin en can yakan sorunlarından birine çözüm bulmak için toplumun böyle tepki göstermesini bir imkan olarak görüyorum ben. Toplum artık yeter dedi. Sabır taşı artık çatladı ve hani bu vicdanın böyle ayağa kalkmasının bir sonucu mutlaka olmalıdır. Yetkililer, bu konuda sorumluluğu olanlar artık bundan kaçış kurtuluş olmadığını görmek zorundalar. Yani toplum bu tepkisi dağılıp gitmemeli. Bizim kadın cinayetleri sorununu da somut çözümüne ulaştırmalı diye düşünüyorum. Bizim platform olarak çabamız bunun için. Bize de yani kaç gündür müthiş bir hani destek var, müthiş bir katılım var. Her ilden çağrılıyoruz. Birçok ilde tepkilerimizi dile getiriyoruz. Ama aynı zamanda biz hep tepkiyle beraber çözüm yollarını dile getiriyoruz. Bu şekilde kardeşlerimizi kaybetmememiz mümkün. Bunu zaten yıllarca söyledik. Evet. Yine şimdi de ders olsun ve bir daha Özgecanlar olmasın. Yani Özgecan daha önce Gül Dünya Tören gibi nasıl o zaman çok büyük tepkiye neden oldu ve yasal düzenleme yapıldı ise Özgecan'dan sonra da bu konuda yıllardır atılmayan adımlar atılmalıdır. Zaten de ben hani toplumun bu tepkisini, bu adımları attıracak asıl hani kuvvet olarak görüyorum. Bunları hep birlikte çözümünü de bulacağız diye düşünüyorum.
Şimdi çözüm deyince bazı öneriler var. Yani tabii bu biraz da duygusal da oluyor bazıları ama bakanların ağzından duyuyoruz. İdam cezası. Ne dersiniz bu konuda?
Bu asla çözüm değil. Bir insan hakları suçunu başka bir insan hakları ihlaliyle, suçuyla örtmeye çalışmaktır bunun adı. İdam değil, yıllardır dile getiriyoruz. Ceza indirimlerin devam etmesi, cinayet davalarında ve cinsel saldırı davalarında sürekli cezasız bırakılma neden olan şey. Bunda ağır ceza, caydırıcı ceza uygulanmasıdır bizim asıl gerekli gördüğümüz şey. İdam cezasına kesinlikle karşıyız. O bir insan hakları ihlalidir ve yani biz insan hakları suçunu, kadına yönelik şiddet bir insan hakları suçu, bunu bir başka insan hakları ihlaliyle örtemezler. Artık yani bunu modern insan haklarına yakışan bir ülke olması Türkiye'nin de mümkün. Başka ülkelerde nasıl başarıldıysa, nasıl kadın cinayet isnai kaldıysa bizde de bunun yolu, yöntemi var.
Evet.
Bunun korunma kanunu var. Onu tam olarak uygulamıyor yetkililer. Polis uygulamıyor, savcısı uygulamıyor, adalet görevlisi uygulamıyor, bakanlığı uygulamıyor. Onun dışında silsile halinde kadını korumakla yükümlü kurumlar çalışmıyor. En son bu kardeşimizin öldürüldüğü yerde öğrenciler zaten o minibüs hattında minibüsçülerin problem olduğunu dile getirmişler. Onların tacizlerinden gitmişler minibüsçüler odasına bile dilekçe vermişler, şikayetçi olmuşlar. Olay mahallinde de ki yetkililer de uyumuş. Bunu çözmemiş, böyle izlemiş ve bunun acı sonuçlarını yaşıyoruz.
Evet.
Yapılması gereken bunlardır. İdam
evet.
değil.
Efendim şimdi bu protestolar sırasında televizyonlarda dikkatimi çekti. Kayseri'den bir genç kadının haykırışı vardı. Gerçekten inanılmaz. Ben tecavüze uğradım, yargılandı. Hakim beni karşısına aldığında sen rızanla olmuşsun dedi ve gözyaşlarıyla anlattı bunu. Bu davalarda yani biraz hukuk sisteminde bir sorun var galiba bu. Çünkü kadıncağızın o gözyaşları o kadar yürek burkuyordu ki yani bir hakimin nasıl böyle bir ceza veriyor, nasıl davayı bilmiyoruz ama bu senin rızanla olmuş bu iş demesi
evet,
çok
evet.
çarpıcı.
Biliyorsunuz daha sembolik dava olmuştu NH davasında da çocuk yaşındaki çocuk için de böyle yani çocuk yaşında NH'ye de kendi rızası var diyerek ele alınmıştı. Ya da çoklu suçlunun olduğu sembol cinsel saldırı davaları oldu. Bunların birçoğunda cezasız bırakıldı. Geçen sene yeni yargı paketinde bu cinsel suçlarda güya ağırlaştırma yapıyorum ben dediler ve bir değişikliğe gittiler. Ama şu anda onun uygulanma şekli şu: genel hukuk prensibi sanık lehine davranır. Hani mevcut iki düzenleme varsa geçmiş kanun yeni çıkan bir kanunda diğeri daha onun lehine ise diğerini kullanırlar. Şu anda hele eski kanunun tanıklar lehine olan maddelerden yeni kanunda da eski kanunda da yararlanıyor sanıklar ve iyice az ceza alıyorlar. Ve bir de tabii aynı utanç verici olanı rıza konusudur sizin dile getirdiğiniz. Ne yazık ki rıza konusuyla ilgili örnekler oldu. Onun dışında tecavüzcüsüyle evlendirmeye çalışarak dava dosyasını kapatmak ve bir an önce hani işi dosyalardan kurtulmak isteyen adli yani çalışan adli görevliler oldu. Bunlarla zaten bu sonucu el birliğiyle yarattılar diye düşünüyorum. Daha önceki cinayet ve cinsel saldırı davalarında alınmamış tutumlar, evet. gerekli tutumun alınmamış oluşu, caydırıcılığın işlemiyor oluşu bizi bu kadar insanlık dışı şeyler yapan katilleri yarattı diye evet. düşünüyorum.
Tabii asıl önemlisi erkeklerde kabahat var. Kadınları cinsel obje olarak değil, onları bir yoldaş ve arkadaş olarak görmemiz gerekiyor her şeyden önce. Kafalar nasıl değişecek tabii biraz zor ama. Kadın cinayetlerini durduracağız platformundan Gülsüm Kal'la konuştuk. Efendim tekrar başınız sağ olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun ve son olacak. Yani buna inanıyoruz biz. Bundan sonra yani kadın cinayetlerinde akan kanı durdurmak zorunda yetkililer. Bunun için çabamız.
Sesli Dosya.
Zeytinliklerin başı dertten kurtulmuyor. Son haber Balıkesir Burhaniye'den geldi. Burada birinci sınıf tarım arazileri var. Zeytinlikler var. Tabii Ayvalık ve Burhaniye'nin yöresinin zeytinleri de pek bir meşhurdur. Ama bu zeytinlikler sökülmüş orada. 116 bin metrekarelik bir tarım alanı yok edilmiş. T tipi cezaevi yapılıyor. Şimdi tabii Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi'nin bir itirazı vardı buraya. Yürütmeyi durdurma kararı için başvurularda bulunmuş. Şimdi şube başkanı İbrahim Akbıyık telefon attığında. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Burhaniye'deki T tipi tarım tipi cezaevi mi oluyor? Nedir o?
Şimdi bu tarım tipi yara açık şekilde oluyor. Bu tabii 2007'de 2008'de başladı. Tarım İl Müdürlüğü baştan birinci sınıf tarım arazisi diye karşı çıktı. Fakat kaymakamlık kamu yararı kararı alınca tarımın karşı çıktığı birinci sınıf tarım arazisi, dikili tarım arazisi bir noktada ortadan kaldırılmış oldu. Tabii biz de birinci sınıf tarım arazisi diye Toprak Koruma Kurulu'na gelince kaymakamlık kamu yararı kararıyla buna şerh koyduk, itiraz ettik.
Sonra ne oldu efendim?
Bu kamu yararı kararını kaymakamlık aldığı için ki yasada da 5403 sayılı yasada kamu yararı kararına bakanlık veya birinci sınıf yani mutlak tarım arazisi ve sulu tarım arazisi dışında valilikler de kamu yararı kararı alabilir diyor bu arazilerin dışında. Öyle olduğu için kaymakamlığın aldığı kamu yararı kararı geçersiz sayıldı ve iptal edildi bu mahkemece. Ama bu karardan sonra Adalet Bakanlığı kendisi kamu yararı kararı alarak Toprak Kurulu'ndan bakanlığın kamu yararı kararına geçirildi ve oradaki dikili tarım arazisi birinci sınıf 118.256 metrekare yer ki biz itiraz ederken ona veya mahkemeye verirken alternatif alanlar da sunduk. Yani birinci sınıf tarım arazisi olmayan, sulanmayan arazileri. Tabii onlar değerlendirilmedi. Adalet Bakanlığı'nca alınan kamu yararı kararı çerçevesinde hapishane bu Börezli'deki 118 bin metrekarelik yani 118 dekarlık yere yapıldı ve zeytinlikler kesilerek 2009 yılında buna başlanarak şu hale geldi.
Danıştay iptal etti ama artık geriye dönüş yok herhalde.
Danıştay'ın iptal ettikten sonra Adalet Bakanlığı kamu yararı kararı çıkarıp bunu o Adalet Bakanlığı'nın kamu yararı kararına istinaden o yapıldı. Tabii şimdi kamu yararı kararı nerede alınır? Alternatif olmayınca alınır. O şeyde mesela kamu yararı kararı neye göre alır bakanlık? Onu da belirtiyor 5403 sayılı kanun 13. maddesinde. Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar diyor. Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, ilgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine toprak koruma projelerine uyulması kaydıyla bakanlık tarafından izin verilir. Alternatif alan olmayınca. Şimdi petrol ve doğalgaz olunca zaten alternatif olmuyor. Şimdi bu T tipi hapishanede alternatif alanlar var. Yani bu 13. maddeye uymuyor. Alternatif alan olmayınca bakanlığın aldığı kamu yararı kararında bunlar yapılır der. Ama bizim alternatif alan olmadığı için ve birinci sınıf sulu tarım arazisi olduğundan bunun bu şekilde değerlendirilmemesi gerekirdi. Ama şu anda 118 bin metrekareye yere T tipi cezaevi de yapıldı. Zeytinlikler de kesildi. Şu anda bitmiş durumda iş.
Evet ne diyelim artık oradaki kalan mahkumlar var zeytinciliği öğrensinler diyelim. Üzerine bir bardak su içelim.
Şu anda zaten yani dönüşü de yok. Binalar da yapıldı. Zeytinler de kesildi. Şimdi aynı şekilde 48 bin dekar yere Bandırma'da sanayi bölgesi ilan edildi. Orada da 110 bin, 108 bin, 110 bin zeytin fidanı var. 2-3 yıl sonra onlar da kesildi. Hatta şu anda bile budanma kesilmeye başladı. Aynı şeyi orada da yaşayacağız. Ve Bandırma organize sanayinde mesela orada 65 bin dekar zayıf tarım, mera diyeyim, tarım dışı arazi var. Oraya yapılmıyor. Bu zeytinler kesilerek yapılacak. Aynı şeyi o zaman da yaşayacağız.
Ya bu zeytin bu kadar stratejik ürün. Niye bu zeytinle uğraşırlar ben anlamıyorum. Halbuki sizin oradaki Ayvalık, Burhaniye'de en kaliteli zeytinyağı da sizin oralardan çıkar değil mi efendim?
Ya en kaliteli yer dediğiniz gibi Edremit yağlık zeytin de en kaliteli. Yağ olarak da, diğer şey olarak da. Yani alternatif alanlar yoksa belirli şeyde elbette biz sanayiye veya yapılan şeylere karşı değiliz ama zayıf tarım arazisi veya zeytinlik olmayan yerler varken buraya yapılması bizim anlayamadığımız konu, niye buralara yapılıyor?
Evet. Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Akbıyık'la Burhaniye'de zeytinliklere yapılan T tipi cezaevini konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Akbıyık.
Ben de teşekkür ederim.